Ayrım 52.
Avlusunda uşakların kaldığı küçük yapılar bulunan iki katlı, son derece geniş, kasvetli, eski bir evdi. Alt katta Samsonov'un evli iki oğlu aileleriyle, hayli yaşlı kız kardeşi, bir de evlenmemiş kızı oturuyorlardı. Evin yan bölmesi iki kahyasına verilmişti. Bunlardan birinin pek kalabalık bir ailesi vardı. Kahyalarla oğulları alt katta pek sıkışık oturmalarına karşın evin üst katında bir başına oturuyordu ihtiyar. Onun hizmetini gören, belirli saatlerden başka bir de her çağrıldığında uzun zamandır rahatsız olduğu nefes darlığına karşın üst kata koşarak çıkmak zorunda olan kızını bile almıyordu yanına. Üst katta duvarları boyunca biçimsiz maun koltuklar, sandalyeler dizili, kristal avizelerine kılıf geçirilmiş, pencere aralarındaki duvarlarında kasvetli aynaları olan, eski tüccar takımına özgü bir biçimde döşeli birçok salon vardı. Bütün bu salonlar bomboş dururdu. Çünkü hasta ihtiyar ta en uçtaki küçük yatak odasından çıkmıyordu. Başı yazmalı yaşlı bir hizmetçi kadınla sofada bir sandığın üzerinde nöbet tutan ufaklık bakıyordu hizmetine. İhtiyar ayakları şiş olduğu için yürüyemiyordu. Maroken koltuğundan doğrulabildiği zamanlar yaşlı hizmetçi kadın koluna giriyor, odanın içinde biraz dolaştırıyordu onu. Sert yaratılışlı, soğuk bir insandı. Yaşlı hizmetçisine karşı bile öyleydi. Teğmenin geldiğini haber verdiklerinde kabul edemeyeceğini söyledi. Ama Mitya diretiyordu. Bir kez daha haber yolladı. Kuzma Samsonov bu kez iyice sorguya çekti ufaklığı. Sarhoş falan mı? Gürültü ediyor mu? Mitya'nın sarhoş olmadığı, onunla görüşmeden gitmeye hiç niyetli görünmediği yanıtını aldı. İhtiyar gene olmaz dedi. O zaman bunun böyle olacağını önceden bildiği için yanına kağıt kalem alan Mitya, kağıda okunaklı bir el yazısıyla "Agrafena Aleksandrovna'yı çok yakından ilgilendiren bir konuda görüşmek istiyorum" diye yazıp ihtiyara yolladı. Samsonov bir an düşündükten sonra ufaklığa konuğu salona almasını, hizmetçi kadına da küçük oğlunu hemen yukarı salona çağırmasını buyurdu. Boğa gibi kuvvetli, 1.90 boyundaki küçük oğlu uysal hemen çıktı yukarı. Bu iri kıyım adam sakalını tıraş eder, bir Alman gibi giyinirdi. Samsonov ise sakallıydı, kaftan giyerdi. Evde herkes tir tir titrerdi ihtiyardan. Küçük oğlunu korktuğu için çağırmamıştı yukarı, böyle şeylerden korkmazdı. Ne olur ne olmaz diye yanlarında bir tanık olsun istemişti. Yanında koluna giren küçük oğluyla ufaklık salona geldi. Doğrusu biraz da merak ediyordu. Mitya'nın beklediği salon balkonlu, duvarları mermer taklidi, kılıf içinde kocaman üç kristal avizesi olan, iki sıra pencereli, insanın ruhunu sıkan, kasvetli, kocaman bir odaydı. Mitya kapının hemen yanındaki iskemleye ilişmiş, sinirli bir sabırsızlık içinde kaderini bekliyordu. İhtiyar Mitya'nın bulunduğu yerden 20-30 adım uzakta, tam karşısındaki kapıda göründüğünde, Beriki birden ayağa fırladı, sert geniş adımlarla ona doğru yürüdü. Mitya pek kibar giyinmişti. Tıpkı 3 gün önce manastırdaki aile toplantısında olduğu gibi, redingotunun önünü iliklemiş, silindir şapkasını eline almış, siyah eldiven takmıştı. İhtiyar mağrur bir tavırla ayakta bekliyordu. Mitya ihtiyarın onu incelediğini sezinlemişti bir anda. Kuzma Samsonov'un son zamanlarda iyice şişen yüzü de pek şaşırtmıştı Mitya'yı. Zaten kalın olan alt dudağı iyice sarkmış, kalın bir köfteyi andırıyordu. İhtiyar hiçbir şey söylemeden mağrur bir tavırla selamladı konuğunu, oturması için kanepenin yanındaki koltuğu gösterdi. Kendi de oğlunun koluna dayanarak bir yandan da inliyordu. Mitya'nın tam karşısına kanepeye yavaşça oturdu. Mitya, Samsonov'un gösterdiği çabayı, çektiği acıyı görünce, onun için rahatsız olan bu soylu ihtiyarın karşısında ne denli değersiz olduğunu sezinleyerek yürekten pişmanlık duydu, sıkıldı. İhtiyar oturduktan sonra sert ama kibar bir tavırla, yavaş tane tane konuşarak, "Bir dileğiniz mi var efendim?" dedi. Mitya ürperdi, ayağa kalkmamak için güç tuttu kendini. Hemen yüksek sesle, çabuk çabuk, sinirli, elini kolunu sallayarak konuşmaya başladı. Kendinde değildi sanki. Sabrının artık tükendiği, mahvolmaktan kurtulmak için son bir kez daha çabaladığı, bu umudu da boşa çıkarsa kendini ölüme bırakacağı belliydi. Bütün bunları ihtiyar Samsonov bir anda sezinlemiş olmalıydı. Ama yüzündeki anlatım gene de değişmedi, soğukluğunu sürdürdü. "Pek saygıdeğer Kuzma Kuzmiç, annemin ölümünden sonra bana kalan her şeyimi elimden alan babam Fyodor Pavlovich Karamazov'la aramdaki çatışmalardan haberdarsınız sanırım. Çünkü kentte herkesin ağzında bu var. Çünkü burada ilgilenilmesi gereken şeyle ilgilenir herkes. Ayrıca Grushenka'dan, affedersiniz Agrafena Aleksandrovna'dan, çok saydığım, değer verdiğim Agrafena Aleksandrovna'dan da duymuş olabilirsiniz." Dmitri Fyodorovich böyle başlamış, daha başta ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Ama konuşmasını olduğu gibi aktarmayacağız buraya, yalnızca özetini vereceğiz. Konu şuydu. Mitya 3 ay önce il merkezinde bir avukatla görüşmüştü. Ünlü bir avukat olan Pavel Pavlovich Korneplodov'du bu. Kuzma Kuzmiç sanırım siz de duymuşsunuzdur adını. Kafası çalışan, mesleğinde söz sahibi bir kimse, sizi tanıyor. Çok iyi şeyler söyledi sizin için. Mitya gene şaşırmıştı ne söyleyeceğini. Ama bunlar yıldırmıyordu onu, ısrarla sürdürüyordu konuşmasını. Sözü geçen avukat Korneplodov, her şeyi inceden inceye sorup bilgi aldıktan, Mitya'nın elindeki bazı belgelere, bu belgelerden pek belirsiz, çabuk çabuk konuşarak söz ediyordu Mitya. İnceledikten sonra, annesinden Mitya'ya kalması gereken Çermaşniya köyüyle ilgili bir dava açılabileceğini, böylece ihtiyar rezili hayli hırpalayabileceklerini söylemiş. Bütün kapılar kapalı değil çünkü. Adalet nereden yola çıkacağını bilir. Kısacası Fyodor Pavlovich'ten 6 hatta 7 bin daha alınabilirmiş. Çünkü Çermaşniya 25 belki de 28 bin edermiş. 30 bin Kuzma Kuzmiç, 30 bin su içinde eder. Oysa düşünün bir kez, bu canavardan şimdiye dek ancak 17 bin koparabildim. O zaman önemsememiştim bu işi, ilgilenmemiştim çünkü mahkemeden hiç hoşlanmam. Ama buraya geldiğimde bana karşı bir davanın açılmış olduğunu görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mitya gene kekelemeye başladı burada, gene atladı. Sayın Kuzma Kuzmiç, bu canavara karşı olan bütün haklarımı üzerinize almak ister miydiniz acaba? Buna karşılık yalnızca 3000 ruble verirseniz bana razı olurum. Paranızın kaybolmasına olanak yok. Yemin ederim ki böyle bir tehlike söz konusu değildir sizin için. Tam tersine vereceğiniz 3000 rubleye karşı 6 ya da 7000 ruble geçecek elinize. Yalnız hemen bugün kesin kararınızı vermelisiniz. Noterde anlaşma yaparım sizinle. Her koşulunuzu kabul ediyorum. Sözün kısası her şeye razıyım. İstediğiniz her belgeyi vereceğim elinize, her şeyi imzalayacağım. Hemen hazırlasak bu kağıdı çok iyi olur. Olanağı varsa bugün öğleden önce bitirelim bu işi. Sözünü ettiğim 3000 rubleyi hemen verirseniz bana çok iyi olur. Kentte sizden başka hiç kimse ha deyince çıkarıp veremez bu parayı. Ben de onun için size geldim. Böylece beni, anlayacağınız, karşınızda gördüğünüz şu zavallı insanı, hayırlı, ona iyi bir iş yapmak fırsatı vererek felaketten kurtarmış olacaksınız. Daha açık konuşayım, çok iyi tanıdığınız, bir baba gibi koruduğunuz bayana karşı son derece soylu duygular besliyorum. Onu bir baba gibi korumamış olsaydınız size gelmezdim zaten. Anlayacağınız 3 kişi kafa kafaya geldik. Kader Kuzma Kuzmiç, korkunç bir şey kader. Gerçek bu Kuzma Kuzmiç, gerçek. Sizi ayrı tutmamız gerekiyor, çoktan beri değiştiniz siz. Öyleyse iki kafa kalıyoruz. Belki de değişim, çirkin kaçtı ama edebiyatçı değilim. Ancak bu kadarını becerebiliyorum. Yani bunlardan biri benim kafam, öbürü de o canavarın. Şimdi seçimi kendiniz yapın. Ben mi, o mu? Her şey sizin elinizde, sizin kararınıza bağlı. Üç kader, iki zar. Kusuruma bakmayın, karıştırdım. Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Saygıdeğer gözlerinizden belli oluyor anladığınız. Anlamadıysanız bugün mahvolacağım demektir, işte o kadar. Mitya bu saçma konuşmasını işte o kadar diye bitirdikten sonra ayağa fırladı. Anlamsız önerisine verilecek yanıtı bekliyordu. Son tümcesi ağzından çıktığı anda umutsuzluğa düşmüş, her şeyin boşa gittiğini, daha önemlisi saçma sapan şeyler söylediğini birden sezinleyivermişti. Umutsuzluk içinde çok tuhaf diye düşündü. Buraya gelirken her şey iyiydi. Ama şimdi saçma oluverdi birden. İhtiyar hiç kıpırdamadan, bakışında buz gibi bir anlatımla dinlemişti onu. Mitya'yı yanıt için bir dakika beklettikten sonra kararlı, hiç de iç açıcı olmayan bir sesle ''Kusura bakmayın'' dedi. ''Bu çeşit işlerle uğraşmıyoruz biz.'' Mitya dizlerinin çözüldüğünü hissetti bir anda. Umutsuzca gülümseyerek ''Ben ne yaparım Kuzma Kuzmiç?'' diye mırıldandı. ''Mahvoldum o zaman, öyle değil mi?'' ''Kusura bakmayın.'' Mitya ayakta hareketsiz duruyor, gözlerini kırpmadan Samsonov'un yüzüne bakıyordu. İhtiyarın yüzünde bir kıpırdanma olduğunu sezinledi birden. İçi ürperdi. İhtiyar sözcüklerin üzerine basa basa, ''Görüyorsunuz ya bayım'' dedi. ''Bu işler bize göre değil. Yargıçlardı, avukatlardı, böyle şeylerle uğraşamam ben. Beladır bunların hepsi. O kadar istiyorsanız burada biri var, ona gidin.'' Mitya birden ''Ah tanrım, kim o?'' diye kekelemeye başladı. ''Yeniden umut veriyorsunuz bana Kuzma Kuzmiç.'' ''Buralı değildir. Hem şimdi burada yok. Aslında köylüdür. Orman ticareti yapar. Adı Liagavi'dir. Fyodor Pavlovich'ten Çermaşniya'daki koruluğunuzu almak için bir yıldır uğraşıyor. Fiyatta anlaşamıyorlar. Duymuşsunuzdur. Yeni geldi.'' İlyinski papazının evinde kalıyor. Volovya istasyonundan 12 verst kadar bir şey tutar İlyinski köyü. Bu iş, yani koruyu alıp almama işi için bir mektup yazdı bana, akıl danışıyor. Fyodor Pavlovich gidip görüşmek istiyor onunla. Babanızın oraya gitmesini engeller, bana yaptığınız öneriyi Liagavi'ye yaparsanız belki de bir şeyler olur. Dahice bir buluş. Evet, ona başvurmalıyım. Almak istiyor koruyu ama çok yüksek fiyat istiyorlar ondan. Malın kökünden onun olmasını sağlayacak belgeler eline geçiyor birden. Ha ha! Mitya'nın kısa soğuk kahkahası öylesine beklenmedik bir şeydi ki Samsonov bile irkilerek başını salladı. Mitya coşmuştu. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Kuzma Samsonov. İhtiyar başını önüne eğdi. Bir şey değil efendim. ''Bana yaptığınız iyiliğin farkında değilsiniz. Hayatımı kurtardınız.'' ''Ah, size gelmeye ön sezim zorladı beni.'' ''O kadar büyütmeyin canım.'' ''Hemen koşayım o papaza. Hasta halinizle sizi de rahatsız ettim. Ömrümün sonuna dek unutmayacağım bu iyiliğinizi Kuzma Samsonov. Bunu bir Rus söylüyor. Siz, bir Rus.'' ''Mersi.'' Mitya, ihtiyarın elini yakalayıp heyecanla sıkmak için uzanacak oldu ama bakışlarında bir öfke parıltısı görünce elini çekti. Aynı anda da aşırı kuşkulu olduğu için sitem etti kendi kendine. Yoruldu da ondan diye geçirdi içinden. Onun için Kuzma Kuzmiç diye haykırdı. Bunu onun için yaptığımın farkındasınız elbette. Öne eğilerek selam verdi, hızla geri dönüp aynı çabuk geniş adımlarıyla kapıya yürüdü. Heyecandan titriyordu. Her şey mahvolmuştu, koruyucu melek kurtardı diye düşünüyordu. Bu ihtiyar iş adamı, ne soylu ne kibar bir adam, bu yolu gösterdiğine göre başardık demektir. Hemen koşmalıyım oraya. Geceye kadar döneceğim, geç de olsa döneceğim. Bu iş de yoluna koyuldu. İhtiyar alay etmedi ya benimle. Mitya eve giderken böyle düşünüyordu. Zaten başka türlü de düşünemezdi. Yani Samsonov, bu işlerden anlayan, şu Liagavi denen, ne tuhaf bir addı bu. Dipnot, Liagavi Rusça'da tazı demektir. Adamı tanıyan bir kimse olarak bu öğüdü ya içtenlikle vermişti ona ya da alay etmişti. Ne yazık ki gerçek olan sonuncu düşüncesiydi. Sonraları aradan hayli zaman geçtikten, felaket olup bittikten sonra ihtiyar Samsonov o zaman Teğmen'i alaya aldığını itiraf etti. Kötü ruhlu, soğuk, alaycı bir insandı. Üstelik bazı kimselerden ortada bir neden olmadan nefret ederdi. İhtiyarın sinirlenmesine Teğmen'in heyecanı mı, bu aylağın miras yedinin, Samsonov'un böylesine saçma bir plana kanabileceğini olan budala inancı mı, bu sapısiliğin ondan para koparıp beraberce kaçmayı düşündüğü Grushenka'yı kıskanması mı neden olmuştu bilmiyorum. Ama Mitya karşısında ayaktayken dizlerinin çözüldüğünü hissetti, mahvoldum diye bağırdığı anda ihtiyar sınırsız bir nefretle bakıyordu ona. Mitya ile alay etmek isteği de o anda doğmuştu içine. Mitya çıkınca öfkeden yüzü bembeyaz olan Kuzma Kuzmiç oğluna döndü, bundan böyle bu serserinin avluya bile sokulmamasını buyurdu. Duyar görürsem diye bitirdi sözünü. Ne yapacağını söylemedi ya, onun öfkelenmesine sık sık tanık olan oğlu bile korkudan ürpermişti bu keresinde. Bir saat öfkeden zangır zangır titredi ihtiyar. Akşama doğru da hastalandı, doktor çağırttı. 2. Liagavi. Mitya'nın bir araba tutup köye koşması gerekiyordu ya, cebinde topu topu 2-20 kopeklik vardı. Yıllardan beri süre gelen, zengin yaşamından arta kalan bu 2-20 kopeklikti işte. Ama evde hanidir çalışmayan eski bir gümüş saati vardı. Onu kaptığı gibi çarşı içindeki saatçi Yahudi'ye götürdü. Yahudi 6 ruble verdi saate. Mitya heyecanla, sürekli olarak heyecanlıydı zaten. Bu kadar da ummuyorum diye haykırdı, 6 rubleyi alıp eve koştu. Ev sahiplerinden 3 ruble borç alarak parayı tamamladı. Kadınların bütün parası bu kadardı ama gene de seve seve vermişlerdi onu Mitya'ya. Öylesine seviyorlardı kiracılarını. Mitya aşırı bir heyecan içinde kaderinin bugün belli olacağını söyledi onlara. Son derece acele ederek biraz önce Samsonov'a açtığı planını onlara da anlattı. Samsonov'un öğüdünü, umutlarını ve benzeri peş peşe sıraladı. Ev sahipleri daha önce de birçok sırlarını biliyorlardı. Bu yüzden de ona kibirli bir bey değil, aileden bir kimse gözüyle bakıyorlardı. 9 rubleyi tamamlayınca Volovya istasyonuna kadar gitmek üzere bir araba çağırttı. Sonra tanıklar o sabah Mitya'nın meteliksiz olduğunu, para edinmek için saati sattığını, ev sahiplerinden 3 ruble borç aldığını anımsayıp söylediler. Bunu önceden açıklamamın nedeni sonra anlaşılacaktır. Mitya Volovya istasyonuna doğru hızla yol alırken, bütün bu işleri sonunda yoluna koyacağını, halledeceğini düşündükçe, sevinçten içi içine sığmıyordu ya, bir yandan korkuyordu da. Ben yokken Grushenka ne yapacak acaba? Ya bugün kalkar Fyodor Pavlovich'e gidiverirse? Gittiğinden Grushenka'yı haberdar etmemesinin, ev sahiplerine bugün gelip onu soracak olurlarsa, nereye gittiğini sakın kimseye söylememelerini buyurmasının nedeni, içinde böyle bir kuşkunun olmasıydı işte. Sarsıla sarsıla giden arabanın içinde, akşama dek kesinlikle dönmeliyim diye düşünüyordu, kesinlikle dönmeliyim. Liagavi'yi da anlaşmayı resmen tamamlamak için kente getirmem gerekecek. Heyecanla böyle hayal kuruyordu Mitya. Ama ne yazık ki hayalleri planına göre gerçekleşmekten çok uzaktı. Bir kere Volovya'dan sonra köyler arasındaki yoldan gittiği için gecikti. Bu yol 12 değil 18 verstti. Sonra İlyinski papazını evde bulamadı, komşu köye gitmişti. Mitya değiştirmediği iyice yorulmuş atlarıyla papazı bulmak için komşu köye gidip onu bulana dek de akşam olmuştu. Görünüşünden çekingen, yumuşak yürekli bir adam olduğu anlaşılan papaz, şimdiye dek onun evinde kalan Liagavı'nın bu geceyi Suhoy Poselok'ta koru bekçisinin kulübesinde geçireceğini, çünkü oradaki koruyu da almak istediğini söyledi. Mitya'nın onu hemen Liagavı'ya götürmesi, böylece onu kurtarması için yalvarmasına, papaz önce biraz kararsız kaldı ya, kendi de merak ettiğinden olacak, Mitya'yı Suhoy Poselok'a götürmeye razı oldu. Gel gelelim, bir verstten birazcık fazla olduğunu söyleyerek yayan gitmeyi önerdi. Mitya hemen kabul etti bu öneriyi. Geniş adımlarla yola koyuldular. Öyle ki zavallı papaz ona ayak uydurabilmek için neredeyse koşuyordu. Henüz yaşlı sayılmazdı. Son derece düşünceli bir adamdı. Mitya hemen planlarını anlatmaya başladı ona. Sinirli, heyecanlı bir tavırla akıl danıştı. Yol boyunca durmadan konuştu. Papaz dikkatle dinliyordu onu ama akıl verdiği pek seyrekti. Mitya'nın sorularına kaçamak yanıtlar veriyordu. Bilmiyorum, ah ben nereden bileyim bunu ve benzeri. Mitya miras konusunda babasıyla arasında çıkan anlaşmazlığı anlatmaya başlayınca papaz korktu bile. Çünkü bir takım işler nedeniyle çekiniyordu Fyodor Pavlovich'ten. Ama gene de merakla bu tüccar köylü Gorstkin'e Mitya'nın niçin Liagavı dediğini sordu. Mitya'ya bu adamın asıl adının Liagavı olduğunu ama kendisine Liagavı diyene müthiş gücendiğini, Mitya'nın ona kesinlikle Gorstkin demesinin gerektiğini açıkladı. Yoksa bütün çabalarınız boşa gider, dinlemez bile sizi diye bitirdi sözünü. Mitya şaşırmıştı. Samsonov'un ona böyle söylediğini, bu adı ilk kez ondan duyduğunu anlattı. Papaz bu durumu öğrenince konuyu hemen değiştirdi. Oysa o anda içinden geçenleri Dmitri Fyodorovich'e açsa çok iyi ederdi. Samsonov, onu bu köylüye, yani Liagavı'ya alay için yollamış olmasındı sakın. Bir bit yeniği vardı bunda. Ama Mitya böyle önemsiz şeyler üzerinde duracak durumda değildi. Acele ediyor, çabuk çabuk yürüyordu. Ancak Suhoy Poselok'a gelince 1,5 değil, belki de 3 verst yol yürüdüklerini anladı. Buna canı sıkıldı ama tuttu kendini, ağzını açmadı. Kulübeye girdiler. Papazın tanıdığı olan korucu, kulübenin bir odasında oturuyordu. Darhol'ün karşısındaki konuk odasında da Gorstkin yerleşmişti. Bu konuk odasına girip mumu yaktılar. İçerisi çok sıcaktı. Çam tahtasından masanın üzerinde sönmüş bir semaver, hemen yanında çay fincanlarıyla bir tepsi, boşalmış bir rom şişesi, yarı içilmiş bir vodka şişesi, buğday ekmeği artıkları vardı. Gorstkin, ceketini katlayıp yastık yerine başının altına koymuş, kanepede horul horul uyuyordu.